Ayrım 6. Niye buna müsaade ettin ey insanoğlu? Bu soruyu durmadan tekrarlamak, durmadan haykırmak gerekiyor. Çünkü ne yazık ki çılgınlık hala çeşitli biçimlerde, hatta daha gelişkin yok etme metotları ve silahlarıyla devam ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, parantez içinde Ermeniler, Gürcüler, Abazalar, Azeriler, eski Yugoslavya, parantez içinde Boşnaklar, Hırvatlar, Arnavutlar, Orta Doğu, Irak, Türkiye, Kürtlerin yaşadığı diğer bölgeler, Meksika, Sri Lanka, Timor, Afrika, parantez içinde Somali, Ruanda. Çeşitli coğrafik isimler sayarak bu son derece kasvetli izahı uzatmaya gerek yok. Ama yaşananlar şu: Çeçenler, Boşnaklar, Kürtler gibi tehdit altında olan, şiddetten de yoğun biçimde etkilenmiş olarak, kimlikleri kültürel ve etnik hakları peşinde olan halklar, etnik temizlikten söz eden ve bunu gerçekleştirmek için köyleri, yerleşim birimlerini yakıp yıkan, insanları kitlesel göçe zorlayan, tepeden tırnağa silahlanmış güçler, ordular, ormanları yakan, göklere yükselen, mavi gökyüzünü de zehirleyen alevler, dumanlar, toplu mezarlar, parçalanmış, kulağı burnu kesilmiş cesetler, yeni toplama kampları, kin ve nefretle dolu bir yabancı düşmanlığı, yanmış çılgın canavarın külleri arasından homurdanmaya başlayan ırkçılık, yürekleri parçalayan ağıtlar, toplasan denizlerin suları kadar olabilecek gözyaşları, boynu bükük, kırgın, hüzünlü yüzler ve yıkılmış insanlar ve mutluluğa, geleceğe ilişkin yıkılmış umutlar ve insanlığa, insani vicdana ilişkin yıkılmış inançlar. Bunlar bir kurgu filmin kareleri değil, dünyanın neresinde olursak olalım, iliklerimize kadar her şeyiyle yaşadığımız, her şeyiyle etkilendiğimiz gerçekler. Bu nedenle yine sormamız gerekli: niye bu kan, bu kin, bu öfke, bu nefret? Ey geçmişinden, deneyimlerinden hiçbir ders çıkarmayan, hemencecik çılgınlığın ve şiddetin cazibesine kapılarını hep ben, hep biz diyen unutkan insanoğlu. 6. Hiçbir yüzyıl artık bitirmek üzere olduğumuz bu yüzyıl kadar kanlı ve gaddar olmadı. İnsanlık hiçbir zaman insan insanın kurdudur diyen Roma'nın ünlü sürgün şairi Ovidius'u bu kadar haklı çıkarmadı. Hiçbir zaman bizden olmayanlara karşı bu kadar düşmanca, ön yargılı, tehditkar ve saldırgan olmadık. Bu yaşlı ve yorgun yüzyılımızda caniliklerimizin tümü daha ince, daha rafine hale geldi. Kolonyalizmden devralınan kaba ırkçılık daha uygar tanımlamalar ve metotlarla sürdürüldü. Farklılıklara ilişkin ön yargıların ve korkuların akademik teorileri yapıldı. Kendisini daha uygar kabul eden güçler tarafından farklılıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin bilimsel mekanizmalar, sistemler oluşturuldu. Tahammülsüzlüğün ekonomik, sosyal ve kültürel nedenleri yine bilimsel ve çok sayıda istatistikle ispatlanmaya çalışıldı. Gelişen, dünyayı küçük bir köye çeviren ulaşım ve iletişim organlarıyla diğer kültür, dil, din ve etnik grupları dışlayan devamlı bir biz duygusu pompalandı. Ve benliklerimizin en derin köşelerine kök salmış diğerlerine ilişkin düşmanlıklarımızın hizmetine de en gelişkin, en öldürücü, patladığında binlerce, on binlerce insanı öldürebilecek, hatta tüm bir kıtayı yok edebilecek silah aygıtları sunuldu. Akıl almaz çeşitlilikte ve çoklukta bir silah sanayi oluştu. Niçin? Birbirimizi boğazlamak, katletmek için. Kendimizle birlikte doğayı yok etmek için. Evet, yüzyılımız ırkçı, milliyetçi, şovenist dalgalar ve savaş rüzgarlarıyla tüm insanlığı kasıp kavuran cani ve çılgın bir yüzyıl, canilerin ve çılgınların cenneti bir yüzyıl oldu. Şu yüzyılın bize, insanlığa armağan ettiği şeylere bakın. İki dünya savaşı, sayılmayacak kadar çok bölgesel savaş ve katliam, sayılmayacak kadar çok diğer halk kültürel gruplara karşı savaşların neden olduğu, açlık, kıtlık, sürgün, göç, pogrom, Auschwitz, Hiroşima, Nagasaki, Sibirya, Lubinka, Halepçe ve daha neler neler. Sanki dünya, dünya değil bir ölüm tarlası, ölüm üreten, ölüm saçan bir makine. Bu yüzyılın bu kadar kanlı olmasının siyasal, ekonomik nedenlerini bir yana bırakıyorum. Ancak bizden olmayana karşı duyduğumuz zaman zaman kuşku, tedirginlik, düşmanlık, kin ve nefretin ve zaman zaman da onları hor görmek, ezmek, kontrol etmek ve kendi egemenliğimizi almak duygu ve düşüncelerinin çağımızın bu kadar kanlı ve kırımlarla dolu olmasında çok belirleyici bir payının olmadığını kim söyleyebilir? Kıskançlık, kin, öfke, gurur, kendini kanıtlama, başkalarından üstün olduğunu gösterme duyguları, ne yapsak da bir türlü vazgeçemediğimiz özelliklerimiz olarak hep kaldı. Başından bu yana insan ve insanlık hep bu duyguların esiri oldu. Bu duygulara egemen olacağına, hep bunlar insana egemen olup, normal şartlarda hiç kimsenin kabul edemeyeceği kötülükleri insana yaptırdı. İtiraf etmek zorundayız. İnsanlık hep bu geleneklerin, bu geleneklerin yarattığı kısır döngülerin boğucu çemberinde yaşamını daraltarak, sınırlandırarak ve fakirleştirerek sürdürdü. Devamlı ve durmadan güçlendirilen bir biz duygusuyla siyasal, sosyal, dini ve etnik bir bağnazlığın içinde yaşadı. Biz, aile. Biz, akraba, klan, aşiret. Biz, yerleşim birimi, köy, kasaba, şehir, bölge. Biz, dini, siyasi, ideolojik aidiyet. Biz, kültürel, etnik aidiyet. Biz, en iyisi, en güzeli, en görkemlisi. Biz, şanlı tarih, göz yaşartıcı kahramanlıklar, dünyaya bedel atalar, kan ve imanla yoğrulmuş birlik, bütünlük. Biz, onur, şeref, haysiyet, milletperverlik, vatanseverlik. Biz, fedakarlık, kurbanlık. Biz, millet, vatan, bu can sana kurban. Biz, ne mutlu bizim diyene. Peki ya onlar? Bizim gibi olmadıkları için kendimizden kabul etmediklerimiz, kimi yerde bizden olmasını arzuladıklarımız, kimi yerde çeşitli biçimlerde asimile etmek istediklerimiz, kimi yerde de etnik temizlik, zor ve şiddetle biz haline getirmeye çalıştıklarımız, ya onların bizi? Böylesi bir biz illetinin adını tüm çıplaklığıyla koymak gerekli. Aşırı milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılık. Böylesi bir bizim dil, kültür, ülke sevgisiyle ilgisi yoktur. İnsanın bir tarihe sahip olması sadece bir zorunluluk değil, bir gerekliliktir de. İnsanın kendi dilinin, diliyle yaratılmış zenginliklerini, kültürünü, ülkesini ve halkını sevmesi bir erdemdir. Ancak bu sevginin diğer dil, kültür ve etnik realitelere ilişkin ön yargılarla, düşmanlıklarla dolması, kendisi için istediğini başkasından esirgemesi, başkası için istememesi bir erdem değil, soykırımlardan tanıdığımız canavar homurdanmasıdır. Savaşsız, çatışmasız bir insani gelişmenin hizmetinde olan uygar yurtseverliğin ölçüleri, yukarıdaki bizim, onur, şeref, haysiyet, vatanseverlik gibi saldırganlık içeren konseptleri olamaz. Bunlar çılgınlığın cahil ruhları okşamak ve ellerine paslı hançerler tutuşturmak için başvurduğu yalanlardır. Uygar bir yurtseverliğin konseptleri ancak ahlak, vicdan, tolerans ve insanlık olabilir. Her şeye rağmen bir nehir gibi akan insanlık, başka hiçbir şey değil. Her şeye rağmen insanlığın, çoğu zaman anlamakta güçlük çektiğimiz, çoğu zaman bozmaya çalıştığımız, kendisine özgü bir uyumu vardır. Tıpkı doğanın uyumu gibi çocukluğumun nar ağaçları, çiçekleri ve renklerin uyumu ve ahengi gibi. Nasıl nar ağaçları, çiçekleri ve renkleri tüm farklılıklarına rağmen insana huzur veren mükemmel bir uyum içindeyse, insanlık da kıtalar, renkler, farklı diller, kültürler, dinler, alışkanlıklar, gelenek ve görenekleriyle renkli bir uyum içindedir. Ama bu uyumu bozan, kışkırtıcıları ve et kafalı generalleri aracılığıyla bizi bir çılgınlıktan diğer bir çılgınlığa sürükleyen bir canavar var. Milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılık. Bağnaz milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılığın kanlı ve karanlık yüreği. Çok önceleri, daha 1400'lü yılların sonunda Erasmus, bugünkü dünyayı da çok iyi anlatan Kovulan Barışın Yakınması isimli makalesinde dikkatleri doğanın uyumuna ve insanların uyumsuzluğuna çekmişti. Bağ üzümü, şeftali ağacı bağı sever. Huzurun iyiliğini hissetmezmiş gibi görünen duyarsız şeylere gitmemize gerek bile yok. Bunların duyumsama yetileri yoksa bile yine de yaşamla donatılmış olduklarından ötürü duyan her şeyle yakınlıkları vardır. Hangi türden olursa olsun, taştan daha duyarsız bir nesne var mıdır? Yine de taşın belli bir huzur ve uyum duygusuna sahip olduğu söylenebilir. Ya insanlar? İnsanlar diye sürdürür Erasmus. Kendileri için onca gerekli olan birliğe tüm diğerlerinden daha yatkın olmaları gereken insanlar, başka yerlerde onca güçlü ve etkili olan doğanın sesine sağır kalır. Evet, doğanın sesine sağır kalır. Nar çiçeklerinin o muazzam uyumuna kör kalır. 7. Şimdi artık tarihini tam hatırlamıyorum ama 1973'ün ortalarında 2 yıla yakın Diyarbakır ve Ankara askeri cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye oldum. Ailemi ziyaret etmek üzere doğduğum eve geldiğimde evin de benim gibi bitkin ve yorgun olduğunu gördüm. O renkli şekerlerin sahibi dedem çoktan ölmüştü. Babam tedavisi olanaksız bir hastalığa yakalanmıştı. Annem daha yaşlı görünüyordu. Bahçemizdeki güllerin çoğu ve iki nar ağacı bakımsızlıktan kurumuştu. Diğerleri de kırımlarda annesini babasını yitirmiş öksüz çocuklar gibiydi. Yapılacak fazla bir şey yoktu. Zaman bizi dinlemeden, tersine bizi ezerek akıp gidiyordu. Evde birkaç gün kaldıktan sonra Diyarbakır'a, Yavur Mahallesi'ne gittim. Orada da manzara aynıydı. Zaman yüreklerimizde kederli izler bırakarak birçok şeyi yitirip götürmüştü. Artık ne Mugo vardı ne de Ape Vardo ve hanımı. O güzelim evde köyden şehre inmiş başkaları oturuyordu. Dükkandan da artık Ape Vardo'nun o büyük bir uyum ve hünerle kalkıp inen çekiş sesleri gelmiyordu. Göç etmişlerdi. Başka bir ülkeye, çocukluğumun gecelerindeki yıldızlar gibi bir bilinmeyene doğru kayıp gitmişlerdi. Askeri cezaevleri, karanlık zindanları, idam sehpaları, han ve hamamları, meyhane ve genel eviyle ünlü Diyarbakır'da da, acı ve hasretin kalesi bu şehirde de artık onlara yer kalmamıştı. Nereye gitmişlerdi? Hangi ülkeye doğru kaymışlardı? Bu son yıllara kadar bunu bir türlü öğrenemedim. Kimden sorduysam bir cevap alamadım. Mahallede hiç kimse bilmiyordu. Ya da birileri biliyordu ama bana söylemiyordu. Bir gece yarısı çıkıp gitmişlerdi. Habersiz, kimselerle vedalaşmadan doğup büyüdükleri toprakları terk etmişlerdi. Diyarbakır doğumlu, Yavur Mahallesi isimli güzel öykülerden oluşmuş kitabın Ermeni yazarı Mgrdiç Margosyan'ın tanımıyla bembeyaz günlerin sahibi bu renkli şehri kebirden, Dicle Nehri'nin o gür sularından, o bahçelerden, nar ağaçlarından bir daha dönmemek üzere uzaklaşmışlardı.